Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Doktor Mahmut Uluganyan. Mahmut Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mahmut Hocam, size geçen hafta da program, geçen haftalarda da program yapmış idik. Dinleyenlerimizden gelen soruları soracağız diye başladık ama iki soruya öyle takılmışız ki bütün sorular geride kalmış. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz soruları şimdi. Gene aslında önceki programdan da aslında birkaç kere yanıtlanmış bir soru ama yağlanma ve kilolu olmanın kalp üzerine etkisi nasıldır? Yani iyi değildir muhakkak ama.
Şimdi şöyle, kilolu olmanın en önemli şeylerinden bir tanesi vücutta insülin direnci dediğimiz şeyin arttırmış olması. Ne kadar çok kilo, o kadar çok insülin salınımı. Dolayısıyla zaman içinde daha fazla vücudun ihtiyacını karşılayamayacak. Bu durumda insülin direnci ve kişi şeker hastası yoluna girecek.
Yedikçe yiyesi gelecek.
Yedikçe yiyesi gelecek ve zaman içinde şekerin de sonuçlarını çok çok artık net biliyoruz. Yani kalp damarından tutun da bütün vücuttaki bütün damarlara, her şeye kadar çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
Şeker hastalığı damar duvarını bozar. Bozulan damarlardan bir de kalp damarıdır. Damardır. Bu da zaten kalp hastalığı demektir.
Ki zaten şeker hastalarının %80-90'ı kalp rahatsızlığından dolayı ölürler.
En önemlisi. Şekeri mesela düzensiz gider. Kalp damarı. Yani, ama şekerini de çok düzenli yapıyorsa, kontrol ediyorsa o da çok iyi gider.
Çok tabii. Aynen öyle. Kilolu dediğimiz...
Ha tabii, o ne demek bu arada? Kilo derken kaçı kastediyoruz?
Kilo dediğimiz kişi şu, kabaca aslında uluslararası olarak kabul görmüş bu konudaki bir şey var. Boy ve kilonun birlikte değerlendirilerek elde hesaplandığı, bir formülize edildiği bir şey var.
Vücut
20,
kitle indeksi.
Vücut kitle indeksi
deniyor
buna.
Bunu artık Google'a yazıp herkes bulabiliyor.
Evet, yani vücut kitle indeksi 20 ile 25 arası olan bireyler sağlıklı olarak kabul ediliyor. 20'nin altı zayıf, 25'in üstü kilolu, 30'un üstü obez olarak kabul ediliyor. Ne kadar yukarıya doğru çıkarsa 25'in üstünde kişideki metabolik dediğimiz yapısal bir sürü hastalığın meydana gelme olasılığı o kadar artıyor. Kalp hastalığından tutun beyin, böbrek ve diğer bütün vesaire hastalıkların hemen hemen hepsi bununla birlikte şey olarak artıyor.
Peki bunun dışında bir ara bir göbek çevresi ölçüyordunuz, bel çevresi ölçüyordunuz.
Evet, şimdi göbek çevresi dediğimiz özellikle abdominal obezite, yani karın bölgesindeki kilonun kalp hastalıklarıyla çok ciddi bir şekilde ilişkili olduğu.
Ne alaka? Ben çok anlam veremedim bu şey Mahmut Hocam. Niye göbeği daha çok olanların kalbi daha çok hasta oluyor?
Özellikle yağlanma belli bir yaştan sonra olduğunda göbek bölgesinde oluyor.
Mesela çocuklar yağlanırsa mesela bacakları daha, mı daha şık
bacaklar,
olur?
Onu bir hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ama mesela özellikle belli bir yaştan sonra göbekte oluyor. Ama daha diğer zamanlarda vücut komple.
Bu daha kolay oldu. Nasıl ölçeceğiz göbek çevresini Mahmut Hocam?
Göbek çevresini kabaca üst leğen kemiğinin üstünden göbeğin ortasına doğru
göbekten geçecek
şekilde
basit bir iple sararız.
Ne olacak beklentide? Beklenti bayanlarda 85'in altı, erkeklerde 94'ün altı, 95'in altı.
Bir ara yüzlü rakamlar yok muydu?
Amerika'da ve Avrupa'daki rakamlar birbirinden farklı. Amerikalılar yüzlü rakamları kabul ediyor.
Hangisi iyiyse
biz Avrupa tarafına şey yapıyoruz, 90'lı rakamları daha çok.
Tamam, başka şeyleri sevmeyiz ama Amerikalılar 104 diyorsa biz Amerikalılar
yani Amerikalılar yüzlü olarak kabul ediyor. Çünkü onlardaki şey çok daha yüksek. Obezite çok daha yüksek. Muhtemelen de ondan dolayı.
Ha, bir parça artık adapte olmuşlar şişkolu adamlar diyorsunuz. Peki ne olur, ölçtüm 100 çıktı mesela benim.
Metabolik sendrom dediğimiz bir problem var. 4-5 tane parametrenin bir araya gelerek oluşturduğu bir hastalık aslında. Bunların bir tanesi de göbek çevresinin yüksek olması. 2 veya daha üstünde olduğu zaman kişinin insülin direncinin olması, kan şekerinin 105'in üzerinde olması, bunlar tansiyonun
aslında
olması.
Aslında bildiğimiz şeylerin derlenmiş hali.
Bunlar arttıkça, sayı arttıkça kişideki kalp damar hastalığı meydana gelme ihtimali artıyor.
Artıyor. Peki şimdi Mahmut Hocam, geçen programımızda da vardı bu tip sorular ama gelmiş sorayım, ben de gerçekten merak ettim soruyu görünce. Şimdi kalp doktoruna ne sorarsınız aslında, soru bu. Kalp doktoruna soruyor. Hocam, kalp doktoru kalbimizden geçeni bilebilir mi?
Evet, kalbinizden geçeni
ya, bilir. Kalbimizden bir şey geçiyor mu gerçekten, ama geçen program demiştiniz bunu eline bırakalım ama ya siz de bunun canlı gözle görüyorsunuz.
Neticede. Evet, ultrasona baktığımız zaman biz genelde kalpten geçen kanı görebiliyoruz. Onun dışındakileri göremiyoruz.
Aslında kalp bu manada mecazi kullanılıyor.
Evet.
Yani kalpten geçen şey ise gönülden geçen. Gönülle biz bakmıyoruz arkadaş. Evet. Gönül hekimlerine
gönül
müracaat.
Gönül ehline.
Ama kesin değil mi? Bakın daha sonra bir yanlışlık olmasın Mahmut Hocam. Kandırmıyorsunuz bizi.
Yani gönül ehli olan bir kalp doktoru varsa ona bir şey demiyoruz.
Evet, ikisi bir arada olmaz değil. O
hayır,
da mümkün.
Olmaz diye bir şey.
Evet, böyle bir doktora denk gelirseniz kalbinizden geçeni bilir. Ona göre gizlemeyin, saklamayın hiçbir şeyi. Hocam, sol avuç içi hafiften de olsa uyuşukluk. Sol avuç içinde herhalde. Az da olsa bir uyuşukluk kalp hastalığı alameti olabilir mi? Bu durum için bir şey yapmak gerekebilir mi?
Şimdi hani şu var. Kalp krizinin ya kalp hastalığının bulguları arasında kolda uyuşma da sık zikredilen bir şeydir. Solda göğüste ağrı ile birlikte koldaki uyuşma kalp krizinin alametidir denir. Ama velakin sadece elde, parmakta, avuçtaki olan uyuşmaları biz çok fazla kalple ilgili olarak değerlendirmiyoruz. İlla ki yani kitabi olarak %100 tıpta hiçbir şey yoktur. Ama %99 kalple ilgili bir şey değildir o.
Daha çok nörolojik, ortopediyle vesaire alakalı bir şey olabilir.
El bileğindeki sinir sıkışmaları daha çok buna yol açabiliyor.
Peki. Şimdi az önceki gibi çok böyle silgilendirmeyen bir sorunun biraz daha devamını okuyayım sadece. Açık kalp ameliyatı geçirenlerde ameliyat sonrası daha gergin bir karakter, bir yapı gözlemlendiğini okumuş idim. Doğru mudur? Bu konuda bir malumatınız var mı?
Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Kalp ile ilgili bypass işlemi yapıldığı zaman kan kalpten tamamen ayrılarak yapay bir şeye
bağlanıyor.
Makineye bağlanıyor.
O sırada siz de rahat rahat çalışıyorsunuz.
O sırada da kalp damar cerrahları daha rahat çalışıyor. Bu sırada kalbin geçici bir süre ya da beynin geçici bir süre beslenememesi gibi bir şey söz konusu olduğu zaman bu olabiliyor.
Yani bypass'tan çıktı, sinirli çıkıyor hastamız.
Bununla ilgili birkaç tane şey duydum ben. Yani birebir yaşadığım bir şey değil ama...
Peki hep sinirli, mesela çok sinirli biri de bypass'tan sonra mülayim, yumuşak huylu biri olabilir mi?
Olabilir tabii. Kitabı olarak yani böyle bir şeyle biz karşılaşmadık ama olabilir yani. Olmaz diye bir şey yok.
Ama böyle bir sebep var. Bu evet, da şey. Yani beynin,
yani beynin beslenmesiyle ilgili bir şey bu.
Kalp nakli yapılan hastanız var mı? Bilfil önünü sonunu gördüğünüz hasta.
Evet, birkaç tane hastamız oldu.
Onlarda var mı bir değişiklik?
Onlarda herhangi bir değişiklik görmedik biz.
O zaman gene yani böyle maalesef vurgulamak gerekiyor. Kalp ayrı, gönül ayrıdır. Biz evet. O işe bakmıyoruz. Evet. Bakanlar olabilir ama.
Evet.
Peki, çocuk yaşlarda yapılan ağır aerobik antrenmanların yetişkinlik çağına etkileri nelerdir?
Şimdi sporcularda özellikle bazı ritimsel problemlerle karşılaştığımız olabiliyor. Çok ciddi bir spor şeyi de
hani olumsuz manada olabiliyor
gibi,
mu bu?
Olumsuz manada da etkileyebiliyor. Hmm. Ama belli bir sınırda profesyonel olarak yapıyor. Bu özellikle vücut geliştirme yapanlar da biz birazcık daha sık görüyoruz. Kişi olduğundan fazla yüklendiği zaman da kalbin elektriksel şeyini bozabiliyor. Elektriksel yapısını bozabiliyor. Bu olabiliyor ama genel itibariyle çocuklukta yapılan şeylerin olumlu sonuçlarıyla karşılaşıyoruz.
Peki aerobik egzersiz derken?
Ağırlık olmayan, özellikle yürüme türü.
Koşma, yüzme falan gibi.
Aynen o şekilde.
Bunlar faydalıdır diyoruz. Anaerobik egzersiz de var mı?
Yani ağırlık kaldırma, vücut geliştirme dediğimiz şeyler birazcık da aslında onu kastediyor muhtemelen. Yani
çok manası
göre,
yok yani ne gereği
evet,
var.
Evet onlar böyle. Çok şey çünkü...
Şimdi hocam şöyle bir soru var. Aslında soru çok anlamlı değil. İkinci soruyla bir anlam ifade ediyor. Spor faydalı mıdır, zararlı mıdır? Tamam faydalıdır evet. Bu manada küçük bir istisna. Karar nedir burada? Soru bu, az önce dediğiniz şey oluyor aslında.
Evet yani belli bir şeyin de üstü her zaman için zararlıdır tabii ki. Şimdi...
Peki küçük yaşlarda yapılan sporlar neticesinde yüksek metabolizma hızlarına ulaşmak, yüksek kalori tüketimlerine ulaşmak yetişkinlikte ne gibi zararlar verir?
Yani bunun birebir zararıyla ilgili olarak...
Aslında çok kardiyoloji dediğim evet. Metabolizma sorusu.
Metabolizma sorusu.
Yani şöyle olabilir mi? Benim anladığım bu sorudan şu. Aslımız çocukluk yaş grubu boyunca sürekli iyi atletizm yapmış, iyi yüzme yapmış. Buna bağlı olarak çok yemiş, çok yakmış, çok yemiş, çok yakmış. Sonra sporu bırakırsa bir şişko anlamda, olur mu?
Tabii bu çok ciddi bir şekilde. Çünkü vücut kendini diğerine adapte ettiği için siz bıraktığınızda o hala eskisini düşünerek saklamaya çalışacaktır kendisini.
Enerjiyi
saklamaya çalışacaktır. Bu da çok hızlı bir kilo almasına yol açacaktır.
Yani böyle çok abartılı enerji ile yapılan sportif faaliyetlerde vücut bir adaptasyon mekanizması geliştirir. Bu da 10 kalorilik yiyecekle 15 kalorilik iş yapma alışkanlığıdır. Aynen. Yarın 15 kalorilik iş yapmazsa bu 10 kalorilik yiyecek size 10 kalori daha yağ getirecektir.
Aynen o şekilde.
Manasında belki bir cevap verilebilir. Dedik, bunu da geçtik. Çocuklarda doğuştan olan kalp deliği ergenlik döneminde kapanır mı? Bu tarz çocuklara ne tarz spor programları uygulanmalı?
Şimdi şöyle, genellikle çocukluk çağındaki kalpteki delikler 2 yaşına kadar kapanıyor. 2 yaşından sonra çok fazla kapanma beklemiyoruz biz.
Peki kapanmayanların hepsini ameliyat mı etmek lazım?
Kapanmayanların hepsini ameliyat etmiyoruz. Kapanmayanların da takibi söz konusu. Klinik olarak, fizyolojik olarak önemli bir açıklık var mı yok mu? Yani kişinin hayatını etkileyecek bir açıklık mı? Kalpte bir sıkıntı yaratacak bir açıklık mı? Onun da boyutu önemli. Atıyorum. Genel itibariyle 1 santimin altındakiler çok bir problem teşkil etmezler.
Peki bu böyle bir çocuğa mesela hadi 2 yaşından önce zaten spor yapacak hali yok ama 6 yaşında 2 milimlik deliği olan bir çocuk tamamen bildiği gibi oynasın mı?
O tabii ki o şekilde olmuyor. Yani o kişinin şeylerine bakıp 2 santimlik bir 2 milimlik bir delik olduğu zaman çoğunlukla kapatma yoluna gitmek lazım.
Ama 1 santimden küçük çok önemsemiyorduk.
Ama 2 evet
2 milim dedim.
2 milim. Çok ona bir şey yapmıyor. Onu tamam, hiçbir kısıtlamaya da gerek yok.
Ama 2 santimlik bir delik dediğimizde
onu müdahale etmek gerekiyor. Ha. Çünkü kalp yetmezliğine yol açacaktır belli bir şeyden sonra.
Peki arada derede olan hastalarımız var. Mesela hani bekleyelim, kapanırsa kurtulur ameliyata.
Ne kadar o geç zaman, o kadar iyi aslında bu tür şeylerde.
Peki birazcık bu çocukları spordan sakınalım mı?
Yok. Yani spordan kişiyi yarışmalı bir spora sokmayalım.
Profesyonel manada.
Ama öbür türlü de koşsun, engellemeyelim.
Şimdi biraz daha ayrıntı bir soru ama önce şunu diyeyim hocam. Anemi, kansızlık, kalp hastalığıyla bir ilişkisi var mıdır?
Evet, yani anemi dediğimiz şey motorun boş dönmesi gibi düşünün. Ne kadar kansız ise kişi o kadar...
Devir daim ediyor ama gönderdiği malzeme kalitesiz.
Dolayısıyla ne kadar çok hızlı koşarsa o kadar çabuk yorulacaktır.
Peki ülkemizde çok gözüken, özellikle bazı bölgelerimizde, Akdeniz'de, Antalya'da, Hatay'da, İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde Akdeniz anemisi var. Evet. Taşıcılığı veya major kendisi olarak da görülüyor. %13, %15 gibi rakamlara ulaşan şehirlerimiz var. Bunun kalp üzerine özel bir etkisi var mıdır?
Şimdi yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Aslında kansızlık dediğimiz şeyin kalp hastalığını arttırması söz konusuyken bu taşıyıcı olan kişilerde yapılan çalışmalar göstermiş ki bunlardaki kolesterol seviyeleri düşük, tansiyon seviyeleri düşük seyrettiğinden dolayı bu iyi bir şey ve bu koruyucu olarak görülmüş. Ve bunlarda kalp hastalığı daha az görülmüş.
Akdeniz anemisi
taşıyıcısı olanlarda.
Taşıyıcısı olanlarda.
Hasta olanlarda değil. Taşıyıcısı olanlarda kalp hastalığı daha az görülüyor. Buna sebep olarak da kolesterol seviyelerinin düşük olması, tansiyonların bir miktar aşağılarda olması olarak gösterilmiş.
Peki mantıklı bir açıklaması var mı hocam?
Mantıklı bir açıklaması bu. Aslında yani neden düşük onunla ilgili bir şeyimiz yok.
Allah'ın biliyorsun. Düşük. Bir dert verdik, bir kolaylık verdik.
Öyle olmuş.
Çok enteresan bir bilgi. Aslında evet. Çocukta biz sık görüyoruz Akdenizlerimiz taşıyıcılığı bizim işimiz aslında ama yani biz taşıyıcılıklarınızı koyunca şunu diyoruz. Arkadaş bu çocuk böyle Allah ne nasip etti 80 sene 100 sene yaşar. Bir tek evlenirken dikkat etsin, iki taşıyıcı evlenirse bunun çocuğu rahatsız olur. Ama yani böyle güzel bir şey söylemiyoruz mesela. Peki o zaman Mahmut Hocam, bu tarz insanlara Akdeniz anemisinin devamıymış bu soru. Harekete zorlamak kalp krizi riskini arttırır mı? Arttırmaz o zaman.
Yani çok ciddi bir şey ama şu var, yani efor, belli bir eforun üstüne çıktığı zaman da kansızlığın şeyi olarak artabilir. Çok ciddi bir efor sarf ederse bu şey olarak zaten vücut adaptasyonu aslında çok uygun bir şekilde yapıyor. Yani oksijen salınımını şunu bunu hepsini öyle uygun bir şekilde yapıyor ki çok ciddi bir artış olarak bizi görmüş. Görmüşlüğümüz yok yani bununla ilgili.
Yok peki. Yok. Taşikardi, bradikardi ne demektir?
Ya taşikardi demek kalbin hızlatması, bradikardi demek yavaşlatması.
Ama kaç yaşa göre rakam?
Biz kabaca 55-100 arasını kabul ediyoruz. Yaş ve şeyden yani ergenlik tabii ki ben çocukluk çağıyla ilgili şeyleri söylemiyorum. Çocukta çünkü yaşa bağlı göre oranlar
persentil
değişiyor.
Persentil tablolarımız var.
Ama 18 yaşından sonraki kabulümüz 55-100 arasıdır.
55 ile 110 arasında, 100 arasındaki her değer normal midir?
Normal kabul ediyoruz.
Peki. Sigara sağlığa gerçekten çok mu zararlıdır? Yoksa sanayi gibi havası kirli ortamlarda yaşayan insanlar için faydalı mıdır? Hani ya. Sigara içe alışmış mı anlamına mı geliyor?
Yok öyle bir şey yok tabii ki. Orada bir zarar varsa ikiye katlanmış oluyor.
Sigara her koşulda zararlıdır. Pazarlık etmiyoruz evet. Peki. Sorunun biraz orijinali argo ifadeleri içeri o yüzden öyle okuyayım. Kolesterol diye bir şey var mıdır yoksa bu iş mizansen midir diyeyim?
Yani kolesterol diye bir şey vardır tabii ki.
Yani hastalık anlamında bir şey ifade eder mi?
Evet yani kolesterol bununla ilgili televizyonlarda şurada burada çıkan şeyleri çok çok fazla dikkate almamak lazım. Bununla ilgili yapılan yığınla çok ciddi çalışmalar var. Çok ciddi ultrason çalışmaları var. Bunların sonuçlarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu çok ciddi bir şekilde önemsemek gerekiyor. Kolesterol diye bir şey var. Yani kolesterol değil. Yüksek kolesterol diye bir şey söz konusu.
Kolesterol bir şey zaten var.
Yani yani yüksek kolesterol diye bir şey var ve bunu da önemsemek gerekiyor.
Şimdi Mahmut Hocam belki yeri gelmişken şu konuya bir vurgu yapmak isterim ben. Biz de işte aşı uygulaması ile ilgili sürekli bir takım sorulara muhatap oluruz. İşte bu aşı faydalı mıdır, gerekli midir? Falanca şahıs dedi ki diye başlıyor cümle. Evet. Falanca şahıs kim? Bu falanca şahıs hiçbir zaman adı soyadı ve çalıştığı kurumun ve titri belli olan adamlar olmuyor niyeyse. Olsa da bu da 40 yılın başı denk geliyor. İşte falanca komşumun doktoru demiş ki. Yani falanca komşumun doktoru kim? Doktor Ali demiş ki. Doktor Ali kim? Yani Doktor Ali işte İstanbul bilmem ne üniversitesi tıp fakültesi falanca ana bilim dalında şu öğretim üyesi deseniz. Yok. Kaldı ki bunu da diyebilirsiniz. Bir tek şahıs bir şey söylüyor.
Evet.
Bir tek şahıs bir şey söylüyor. Şimdi bizdeki bilgi kaynakları. Bir, klasik kitaplarımız vardır bizim. Bilgi böyle cımbızla seçilerek konur. Neredeyse hata çıkmaz bu kitaplardan. Çünkü yüzyıllardır sadece güncellemeleri yapılan kitaplardır. Bizim Türkçe pediatri kitaplarının bile 50-60 yıllıkları vardır. En azından şu an elimizdekiler. 50-60 yıldır onlarca editör, yazar değişmiştir. Tekrar tekrar gözden geçmiştir. Neredeyse hata payı yoktur. Eksiği vardır. Bir takım konular kasıtlı olarak alınmamıştır içerisine. Daha klasikleşmediği evet. için bu bilgiler. Ama yanlışı yoktur bu kitapların. Bunların bir üst versiyonu vardır. Dünyada kabul görmüş kitaplar. İşte bize Nelson Pediatrics vardır. Yanlış hatırlamıyorsam 100 küsur yıllık bir kitaptır. Dünyada basılmadığı ülke yoktur. Sadece katkıda bulunan yazarlar bir fasikül tutar. Her sayfada 15-20 yazarın ismi yazılarak geçilir. Yani bu kadar adamın yazdığı bir kitap vardır. Bir. İkinci olarak bilimsel dergilerdeki makaleler vardır. Ki bunların da hepsi bir değildir. Evet. 100 yıllık dergiler vardır. Hani teknik bir tabir ama impact faktörü 13-15 olan dergiler vardır. İşte Afrika'nın bir Orta Afrika ülkesinden hasbelkader indekslere giren 0-0-3 impact faktörlü dergiler vardır. Evet, bunlarda da faydalı ve güzel yazılar çıkar ama diğeriyle kıyaslayamazsınız. Arada bir kalite farkı gene vardır. Bir de genel kabul görmemiş falanca ülkede işte falanca kardiyoloji derneğinin çıkardığı bir dergidir. Evet. Burada yayınlanmış bir yazıdır. Bakın, bilimsel makale. Bunu kim yazdı? Bunun arkasında hangi kurum var? Bunu kim teftiş etti? Bunun işte eleştirisini, tartışmasını kim yaptı? Kim onayladı? Hepsi meçhuldür. Yani biz bilgi kaynağı olarak neyi ele almalıyız? Bırakınız böyle basit, genel kabul görmemiş dergilerdeki iyice kontrol edilmemiş yazıları. Maalesef falanca günlük gazetenin magazin ekinde Doktor Ali dedi ki. Ki bu Doktor Ali gerçek bir şahıs da olabilir. Ya bir tek Doktor Ali ile iş yapacaksanız buyurun. Bu kolesterol mevzu da maalesef evet. böyle. Şimdi sayın desem 10 tane klasik kitap sayarsınız. Evet. En küçüğü 1000 sayfalıktır. Evet. Bakın desek çok kaliteli 100, orta kaliteli 500, biraz da alt gelip 1000 tane kardiyoloji dergisi vardır. Bunlarda binlerce editör yıllar içinde devir daim etmektedir. Hepsi kolesterol yüksekliği problem yapmaktadır derken 4 tane profesör adı sayın. 4 tane çıkıyordur muhtemelen kolesterol evet. iyidir de diyen. Kıyaslayınız.
Ya biz zaten kolesterol kötüdür demiyoruz ki.
Fazlasına laf ediyoruz. Evet. Fazlasının oluşturduğu zarara laf ediyoruz. Evet. Bunu da herkes için torna tezgahından çıkmış gibi 38'i geçerse kötü, bu da değil.
Değil.
Bazı çalışma şartları, bazı iklim şartları, bazı genetik özellikler biraz daha yukarıyı kabul ettirirken ve sıkıntı evet. oluşturur. Bazılarını bu risk oluşturmaktadır. Bu aynen yüzden öyle. Herkes seçimini yapmakta özgür. Falanca doktor veya filanca klinik ya da disipline uyarsınız. Sonuç evet hiçbir şey olmayabilir. Olmazsa gözünüz aydın, problem yok. Ama vücudunu siz yaratmadınız, emanet olarak verildi. Kullanım kılavuzu ve servis garantisine dikkat etmek lazım. Evet. Yetkisiz servise tamir ettirmediğiniz telefonunuz varken elinizde, yetkisiz servislerden gelmiş sadece kuru bilgi içeren ifadelerle de sağlığı yönlendirmemeliyiz. Vücut benim değil mi? Evet, vücudu sizin ne olduğunu düşünüyorsanız zaten problem yok. Ama eğer toprağın altında varsa bir sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Yani birilerinin söylemiş olduğu bir iki tane doğru şey söylediği diğer yanlışları haklı çıkarmıyor.
Çıkarmıyor. O yüzden emanet şuuruyla bakmak evet. lazım. Şimdi yine enteresan bir soru hocam. Namaz spor yerine geçer mi? Namaz kılan kişi günde bir saat jimnastik yapmış sayılabilir mi?
Evet, yani tabii ki namaz spor yerine geçmez.
Peki niye geçmez? Geçmeme sebebi?
Yani spor dediğimiz şeyde kalp belli bir seviyenin üstüne çıkması gerekiyor. Namazda o söz konusu olmuyor.
O kadar hızlı iş yaparsanız namaz olmuyor.
Olmuyor, evet.
Namazın huşu içinde ve tadil erken riayette sakin sakin kılınıyor olması açısından evet. kalp sağlığına hiçbir faydası yoktur. Hani bilmiyorum, ortopedi fizik tedaviye bir danışalım. Belki oraya evet, ufak tefek faydaları olabilir. Bakıyorum, 33 yaşındayım. Biraz koştuğumda kalbim çok çarpıyor, midem bulanıyor, başıma ağrı giriyor çok fazla. EKG temiz görünüyor ama aritmi var dendi. Eforlu da göründü, anlayamadım ama neyse, ne olabilir? Bunu ciddiye almak lazım.
Evet, yani böyle bir şey, eğer bu kişi kondisyonsuzsa eğer, bir anda yapıyorsa bu işlemi, altından muhtemelen hiçbir şey çıkmayacaktır. Alışık değildir vücudu. Vücut tamamen ona kendini
adapte edip ısınarak veya kontrolü spor
geçecektir. Ama velakin bu kişi yürüdüğünde, koştuğunda bir ritim bozukluğu meydana geliyorsa bunu çok ciddiye almak lazım.
Eforlu EKG yapılacak.
Yapıp ona göre şey yapmak lazım.
Peki böyle bir hasta için söyleyelim. EKG temiz çıktı. Şeride baktık. Efor da yapıldı. Problem yok. İşte 12 dakika her şey tık tık tık oldu. Tamam kardeşim, bu önemli bir problem değil. Sen eforuna dikkat et. Yavaş yavaş arttır. Kondisyonuna dikkat et deyip evine mi yollayacağız?
Yani evet. Eğer yine de hala ritimsel bir problemden yakınıyorsa, şikayet değil, bir problemden yakınıyorsa, bu tür kişileri 24 saatlik belki bir ritim cihazı takıp kişileri takip edebiliriz. Herhangi bir şey oluyor mu 24 saat içinde?
Günlük yaşam içinde koştururken, inerken, ederken ne oluyor senin kalbin?
Aynen öyle. Biz kişiyi zaten holterini taktıktan sonra, ritim holterini, normal yaşamına dön diyoruz. Gidip evde dinlenip demiyoruz.
Özellikle ki, normalde neyse, hatta daha kötüsünü yaşa belki.
Aynen, ilacı varsa ilacını kesiyoruz.
Bir şey çıkacaksa görelim.
Görelim diye.
O aslında şekilde. Şurada bu da şu oluyor herhalde Mahmut Hocam. Yani kalp hastalıklarında önemli bir psikolojiklik kısmı da var. Evet. İnsanlar bunu algılıyor. Ya benim kalbim ağrıyor. Bu ölçülen bir şey değil. Ağrıyor diyorsa ağrıyor.
Kişi zaten hocam benim kalbim ağrıyor diye geldiğinde ben sol tarafınızda ağrı var değil mi diye soruyorum.
Ha, bir düzeltmek lazım diyorsunuz.
Evet, sol taraf ağrısı.
Ama baktık eforda gerçekten ağrım var dediği saat 10.33 sırasında bir de iletim bozukluğu olmuş.
O zaman tabii ki ona göre gerekli şey yapıyoruz. Evet.
Peki hocam. Sadece spor yaparken göğüste oluşan ağrı hastalık belirtisi midir?
Olabilir bu. Bunu eforla değerlendirmek lazım.
Peki.
Çünkü o an aynı sporu yapıyoruz aslında. Eforda bizim yaptığımız şey kişinin spordaki yaptığı şeyi taklit etmek. Aynı şey orada da olmasını bekliyoruz yani.
Az önce dediğiniz şeyle ilgili bir soru gelmiş. Maksimum kalp hızı 220 eksi yaş hesabı doğru bir hesap mıdır?
Kitabi olarak biz bu şekilde kabul ediyoruz.
Bir de %85'i mi alıyoruz demiştiniz?
220 eksi yaşın %85'i hedef kalp hızıdır. Üstüne çıkabilirsiniz. Yani %85'ine ulaştığınızda tamamdır bizim için.
Peki ama bir insan kalbini işte 40 yaşındaysa 180'in üzerine çıkartmamalıdır mı demek lazım?
Öyle bir şey değil. Minimum 180'e kadar çıkıp bir şey olmaması lazım. 160'a kadar çıkıp bir şey olmaması lazım. 200'e de çıkabilirsiniz eforla. Hiçbir sıkıntı yok.
Peki. Şimdi yine enteresan bir soru Mahmut Hocam. Kalp gerçekten istemsiz kasılan bir kas mıdır yoksa çalışması terbiye edilebilir mi?
Evet. Yani hani buna iki yönlü bakmak lazım. Yani tamamen istemsiz. Evet. Bizim istemimize bağlı çalışan bir şey.
Otonom sistem netice
itibariyle. Evet. Yani biz soluk almak gibi değil. Unuttuğumuzda nefes alıyoruz ama bilinçli olarak da durdurabiliyoruz. Bu öyle bir şey değil. Kalp atması lazım.
Yani terbiye edilebilirliği yoktur yani.
İsteyerek, o anlamda yok.
İsteyerek kalp hızımı azaltamam.
Onu yapamayız.
Zaten ne gereği
mümkün
var
diyorsunuz. Değil. İsteyerek hızlandırabilirsiniz. Ama
o zaman bu manada kalp terbiye edilemez diyoruz. Evet, gene aynı şekilde organik kalp, anatomik kalp. Program konumuz Mahmut Uluganyan ile kalp ile ilgili sorular üzerinde konuşuyoruz. Tam Mahmut Hocam programa girerken bahsettiğim soruyu sorayım isterseniz ben size yine sorulmuş olsun. Bir önceki bölümün son sorusu kalp kası gerçekten istemsiz bir kas mıdır, terbiye edilir mi? İkinci bölümün ilk sorusu da şu. Bize anlatılan kalp tezkiyesiyle kalp yavaşlatılıp hızlandırılabilmekte midir? Bu aynı aslında aynı dinleyenimiz iki sorusuymuş, yarısı buraya kalmış.
Evet, yani hani
kalp tezkiyesiyle kalp hızı arttırılıp azaltılabilir mi?
Evet hocam, yani bunu soran izleyiciler Süleyman soruyu soran dinleyenden Arif olsa gerek burada herhalde.
Eyvallah. Süleyman Derin hocamıza havale ederek geçiyoruz abi bu soruyu. Nefes durduktan kaç dakika sonra kalp durur? Kalp durduktan kaç dakika sonra beyin ölür? Meraktan mütevellit bir soru.
Evet, yani hani genel itibariyle nefes durduktan 1-2 dakika içinde falan biz kalbin de durduğunu şahit oluyoruz. Ama zaten kalp durduktan 5 dakika içinde müdahale edilmezse beyin hasarı meydana geliyor. 5 dakikadan itibaren başlıyor.
Bazen ölüm, bazen felç.
Evet, başlıyor diyoruz zaten. Biz hani beyin tamamen ölür demiyoruz. Peki. Başlıyor.
Hocam nabız ölçmek için en net yer neresidir ve kaç yerden nabız alınabilir?
Yani vücudun bir sürü yerinden nabız alınabilir.
Yüzeyel her damardan alınabilir.
Evet, en kolay ama el bileğinin oradan alırız biz.
Peki bir de böyle filmlerde artistik bir hareket var da boyuna koyulur bakalım.
Ya onu çok net ayırt edemez kişi. Onun için bilek en iyisi.
Bilek en iyisi.
Olmadı. Kasık bölgesindeki damar en büyük damarlardan biridir. Orayı çok daha rahat alabilir kişi. Eğer düz yatıyorsa.
İhtiyaç olur mu bilmiyorum ama işte nabzı atıyor mu diye bir vatandaşa bakması gerekse mesela direkt bileğinden
el
tutsun.
Bileğinden tutsun. Emin olamadı kasık bölgesinden elini elbisesinin üstünden koysa bile nabzı atıyorsa duyar yani.
Gelir diyorsunuz hele. Böyle bir vuru olarak.
Evet, bir vuru olarak gelir.
Hocam hani biz daha önce defalarca burada tansiyon yüksekliği, hipertansiyon, hipotansiyon programları yapmış idik ama böyle kısa bir soru var. Tansiyon psikolojik olarak artar mı? Artış fizyolojik midir? Yani hangisi ne kadar etkilidir gibi bir soru.
Şimdi kişi bir stres içine girdiği zaman, bir heyecan içine girdiği zaman vücudun buna bir reaksiyonu oluyor. Yoğun bir adrenalin teşarjı oluyor. Bununla birlikte de tansiyonun yükselmesi diye bir şey söz konusu. Biz bu tansiyonu gerçek tansiyon olarak kabul etmiyoruz. Tansiyonun ölçüm kuralları vardır. Kişinin en az bir yarım saat istirahat, 5 dakika en az istirahat etmesi gerekiyor. Öncesinde 2 saat öncesinde sigara kahve içmemiş olması gerekiyor.
Yani böyle bir yüksek tansiyon bulmak gerçek alameti değil aslında.
Değildir, evet. Yani bu normal bir yanıt. Bu, böyle bir durumda yükselmemesi problem.
Her insanın yükselmeli zaten.
Evet, yükselmesi gerekiyor.
Peki bu az önce, önceki programlarda bahsetmiştik. Kalp spazmı, işte ani bir üzünden sonra kalp kasılıp, Allah korusun ölümle bile neticelenebilir.
Evet.
Peki bu da böyle ani yükselmeler problem oluşturuyor. Beyin kanaması yapar mı?
Aynen öyle. Çünkü bir anda eğer vücut alışık değilse buna, damar yüzeyine bir anda şey yapabiliyor.
Alışık değilse derken şimdi üzüntüye, stresi çok diyecek bir şey de yok da başka bir şey var mı bunu yapan?
Altta şey olarak şimdi altta bir damar problemi varsa
daha basit bir üzüntüyle de problem yaşayabilirsiniz.
Evet, yaşayabilirsiniz.
O zaman kendinizi bileceksiniz.
Artık olabildiği kadar. Yani
ve hani ruh durumunuzu da böyle ortada standartize etmeye lazım. Yani çok uçlara gitmemekte fayda var.
ne kadar sahip olabiliyorsun. Çünkü buna şey olmak her zaman için çok mümkün olmayabiliyor. Çok
ama,
zor bir şey.
Ama Mahmut Hocam biliyoruz ki böyle bazı evhamlı tipler de bir panik olmak için sebep arayanlar da var.
Evet.
Ya aramamak lazım.
Yani bu kişileri teskin etmek de çok zor oluyor.
İkna etmek de zor.
Çok zor oluyor.
Evet. Peki. Şimdi hocam sanıyorum bir, özellikle bir hasta için özel sorulmuş bu soru. Doğuştan sağır olan çocuklarda neden kalp ritim bozukluğu daha sık görülür?
Yani bu doğuştan sağır olan...
Böyle bir hastalık var mı, sendrom?
Evet, yani böyle bir sendrom var. Bu sendromda sağırlıkla birlikte başka bir hastalıkların da eşlik ettiği bir durum. Bu kişilerde...
Ama çok nadir elektriksel... Yani bildiğim yok.
Çok çok nadir. Ben karşılaşmadım. Kitabi olarak biz bunu biliyoruz. Hı. Belki çocukçular daha çok, çocuk kardiyologları daha çok karşılaşıyor olabilir. Ya da ritim problemleriyle ilgilenen kardiyologlar daha çok karşılaşıyor olabilir. Bu kişilerde elektriksel olarak kalpteki bazı kanallarda problem oluyor. Ve bunlarda ritim bozukluğuna yatkınlık olabiliyor. Hani böyle bir durumda bir kere belki bir kalp şeridi çekmek yeterli oluyor zaten bu kişilerde. Hmm. Bir kalp şeridinde herhangi bir şey yoksa çok bir şey olmasını beklemiyoruz. Ama varsa da şey yapmak gerekiyor.
Peki özel bir ritim bozukluğu var mı? Yani bradikardi mi oluyor?
Uzun QT sendromu dediğimiz şey oluyor. Buna bağlı.
Bu da bir sürü şey yapar. Çıkardım. Senkop falan da yapar herhalde.
Evet. Yani
sık görüyor musunuz Mahmut Hocam uzun QT?
Ben karşılaşmadım. Yani uzun QT'yi görüyoruz ama buna bağlı uzun QT'yi görmüyoruz. İlaçlara bağlı olabiliyor.
Bir demişken uzun QT'den kısaca bahsetsek.
Uzun QT dediğimiz şey kalbin elektriksel aktivitesiyle ilgili bir problem. Kalbin uyarılması ve geri uyarılması diye bir şey söz konusu. Geri uyarılmasında gecikme zamansal mi? Gecikme söz konusu. Dolayısıyla öndeki uyarıyla, kabaca anlatıyorum bunu. Öndeki uyarıyla geri uyarı birbirinin üstüne geldiği zaman ritim bozukluğu yol açıyor.
Kasılmıyor mu kalp orada? Yani kasılmıyor mu problem?
Dolayısıyla bir kaosun içine giriyor. İki yönden haber geldiği zaman ne yapacağını şaşırıyor.
Ortada kalıyor, hiçbir haber almıyor.
O şekilde.
O sırada vücuda kan pompalanmıyor.
Vücuda kan pompalanmıyor ve yani müdahale edilmezse ölümle sonuçlanıyor.
Ölüm yani böyle evet. Basit bir düşme, bayılma falan değil.
Evet, çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.
Ani ölüm riski.
Ani ölüm riski var ki bu bireylerde böyle bir şeyi biz tahmin ediyorsak pil takıyoruz bunlara. Ritim bozukluğu olduğunda şok verip düzelsin diye.
Ha, ihtiyaç olduğunda devreye girmek üzere. Aynen. Jeneratör gibi.
Aynen, ihtiyaç olduğunda devreye girsin diye.
Peki. Vücut yağ ve su oranının kalbe olan etkisi nedir?
Ya, vücudun yağ oranının da belli bir oranda olması lazım. Su oranında, yani bu yağlı kişilerin su oranı da fazladır. Ama gibi, yağ oranı aslında önemli olan şey.
Yağlı kişilerde kalp problemi biraz daha sık görülür.
Evet.
Peki soğuğun veya ani sıcaklık değişiminin kalp üzerine müspet ya da menfi etkisi var mıdır? Örnek şok havuzları, belli hamamlarda falan da oluyor bildiğim kadarıyla bu.
Tabii ki bunlar olumsuz etkilerine yol açabiliyor. Yani bunun olumlu olmasını beklemek çok mümkün değil.
Niye yapılıyor peki?
Elektriksel, kalbin elektriksel aktivitesini bozuyor bunlar çoğunlukla.
Yok Mahmut Hocam, ben şunu merak ediyorum. Bazı yerlerde duydum, bu fin hamamı falan denen şeylerde. Hı hı. Adam gidiyor 60, 70, 80, 100 derecelerde bir müddet duruyor. Sonra oradan çıkıyor, bir anda buz gibi suyun içine atlıyor. Ya bu...
Yani çok hiçbir, bu hiç vücudun şey olabilir, kendini şey adapte edebileceği bir şey değil. Ne kalp kendini tek başına adapte edebilir, beyin dahi adapte edemez zaten.
Ya böyle bir vücudu şokladık, bir direnç kazandık gibi bir şey düşünmeyelim.
Bir şey böyle düşünmeyelim, evet. Yani çok uygun değil yani.
Evet, vücudumuz çok dayanıklı, dirençli, özel üretimdir ama aynı zamanda narin ve kırılgandır da. Evet. Böyle anlamsız işlere kalkışmayalım.
Yapmayalım.
Peki, kalbe alınan fiziki harici darbe kalbi durdurur mu? Örnek boks, yumruk.
Evet, yani bu da yine kalbin elektriksel aktivitesiyle ilgili bir şey. Kalbin uyarısının geri gelmesine esnasındaki vurulan bir yumruk tam o ana denk geldiğinde kalbi durdurur.
Ama o zaman bir adama iki kere yumruk vursak garanti denk gelir.
Gelmez. Kalp çok hızlı şey olur çünkü. Onun getirme, denk getirme. Çok sık karşılaştığımız bir şey değil ama olabiliyor bu.
Yani böyle sadece kalp netice itibariyle işte sol memenin 2-3 santim altında bir alandır. Buraya okkalı bir yumruk yedi bir vatandaş, düştü, öldü.
Olabilir.
Mümkün mü?
Mümkündür.
Yani peki mümkündür. Teorik olarak
ama karşılaşmadım.
Mesela boksörlerde falan böyle bir şey oluyor muymuş?
Olabiliyor bu. Ama yani ben gördüm mü görmedim. Onun için kitabi olarak böyle bir şeylerin olduğundan haberdarız. Varlığından bir haberdarız.
Peki şimdi Mahmut Hocam, siz de muhtemelen görmediniz, ben de görmedim de. Eskiden resütasyon kılavuzlarında, yani hastaya ani bakım diyelim, işte acil bakım, düştü, bayıldı, ayıltma ve öldü, ölecek hastayı ayağa kaldırma girişimlerinde kalp yumruğu diye bir şey varmış.
Evet.
Son zamanlarda çıkarıldı bu uygulamadan. Yetişkinde var mı böyle bir şey?
Var. Biz hala ilk eğer şey isek, hastayı monitör dediğimiz şeyi bağlayamıyorsak ve kişinin önümüzde düşüp şey yaptığını görüyorsak bir yumruk önce vuruyoruz. Ben iki tane hastamda yanıt aldığımı gördüm.
Şöyle, hasta bayıldı. Yani o an bayıldı diye öldü diyebileceğimiz göre. Kalbi durdu mu
nabzını,
o sırada?
Nabzını kontrol ettik, yok. Bir yumrukla vurup ondan sonra nabzı şeye başlayabiliriz.
Masaja başlayabiliriz.
Bir kaybımız olmaz.
Peki yani o yumruğu herkes atabilir mi?
Kuvvetli bir yumruk vurmak lazım.
Kuvvetli olur canım, yani bizden daha kuvvetli vurabilir.
Sıkıntı yok.
Şimdi Mahmut hocam, yeni sorumuz: nefes almak vermekte zorlanıyorum. Göğsümde ağrı var. Anji olsam sıkıntı biter mi? Bir de kalbim çok hızlı atıyor, ne yapabilirim? Çok böyle.
Şimdi şöyle, yani her göğsü ağrıyan kişiye biz anji yapmıyoruz. Her nefes darlığı olan kişiye de yapmıyoruz anjiyi. Anji gerekliliğini ortaya koyacak durumu ortaya koyduktan sonra yapıyoruz. Bir anjiyle rahatlama diye bir şey söz konusu değil. Kişi anji yapıldı, bir şey çıkmadı, ya ben çok rahatladım. Bunun daha çok psikolojik bir şeyi vardır.
Olabilir ama aslında yani. Olabilir. Peki anjiyonun hiç mi riski yok hocam? Yani sırf rahatlatmak için yapılabilir mi?
Anjiyonun riski, her girişimsel, her yapılan işlemin bir riski vardır. Anjiyonda bir riski vardır. Ölüm oranı milyonda birdir ama vardır.
O yüzden hani bir rahatlamak için asla böyle bir şey kalmıyor.
Böyle bir şey yapmıyoruz, evet.
Bir de kalbim çok hızlı atıyor demiş ama taşı kalbim.
Yani bunu değerlendirmek gerekiyor. Kalbin çok hızlı atıyor, kişiye göre değişen bir şeydir. Normalin hızlısı da olabilir bu.
Mesela dakikada 120 atıyoruz sakin ortamda. Önemsiz mi?
Şimdi normalin hızlısıysa buna yol açacak altta bir sebep aramak lazım. Kansızlığı mı var?
Guatr hastalığı mı var?
Başka bir şey mi var? Yani sebebini araştırmaya yönelik bir şey yapmak lazım. Sadece çarpıntım var dememek lazım.
Peki egzersizlerden önce ısınma.
Evet.
Bunun kalple ilgisi.
Evet, yani yavaş yavaş motoru hızlandırmak gibi bir şey. Bir anda arabayı 5. vitese çıkamazsınız. 1, 2, 3, 4 diye gitmeniz gerekiyor. Bu da onun gibi, bir anda yükseldiğinizde
hayat kurtarıcı olabilir veya yanlış uygulama hayat kaybettirici olabilir.
Evet, yani yavaş yavaş, kondisyon her zaman için.
Peki bu sporda mesela, ben şöyle sorayım Mahmut hocam, hani hasta kitlemiz, dinleyici kitlemiz, dinleyici duyarlılıklarımız, işte köyünde çok fazla hareket etmeyen bir teyzemiz hacca ya da umreye gitti. Böyle bir şeyli say yapacak, tavaf yapacak falan. Bu kadarlık bir şey önemli midir? Yani buna ısınacak bir durum var mı?
Yok, yani zaten bu kişi bir anda hepsini yapamayacaktır ki, zaten yavaş yavaş.
Belli bir tempo.
Kendi vücudunun ona izin verdiği zaman ve şey miktarda yapacaktır bu.
Böyle bir hazırlık şeklimiz yok, evet. Yani. Şimdi Mahmut hocam, gene aynı şekilde çok lüzumlu ama belki de tehlikeli bir soru soruyorum. Yanımızda kalp krizi geçiren birini fark ettiğimizde sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım olarak ne yapılabilir?
Evet, yani bu aslında bakarsanız herkesin yapması gereken bir şey.
Yani, ama önce hocam, herkese müdahale etmeyelim isterseniz. Kalp krizi nedir?
Yani, evet, yani bu,
ben vatandaş olarak ne anlamalıyım?
Kalp krizi demek değil zaten. Yanımızdaki birinin kalbinin durması söz konusu.
Bu bir kalp krizini doktor tanı koysun.
Aynen, kalp krizini doktor tanı koyuyor. Ama şu var. Yanımızda birinin şuursuz bir şekilde düştüğünü gördük. Nabız tansiyon kontrolü, aslında nabız kontrolü yapmak çok zor bir şey değil. Çok kolay bir şekilde.
Peki baktık abicim, hasta baygın yatıyor, şuuru yok. Nabızı var. Sorun
şimdi. Solunumuna bakıyoruz. Solunumu da var.
En kolayı işte cep telefonumu ağzına tuttum, buhar yapıyor, havalık veriyor. Peki.
Bu kişiyi eğer herhangi bir travma yoksa, herhangi bir şey yoksa, uygun bir pozisyon dediğimiz sağ yanının üzerine yatırıyoruz, rahat nefes alıp verebilsin diye.
Sağ yana yatanlar daha mı rahat nefes alır?
Daha rahat nefes alır.
İdeal müdahale postürü bu mudur?
İdeal yani? Müdahale pozisyonu budur. Nabzı ve solunumu olan kişilerde.
Nabzı var, solunumu var. Sağ tarafı yatırdım hocam.
112 haber veriyoruz. Onların gelmesini bekliyoruz.
Burada sizin acil olarak yapacağınız bir şey
başka
yoktur.
Başka bir şey yoktur.
Peki, durdum.
İkinci senaryo.
Tamam.
Düştü. Yine nabız kontrolü yaptı.
Nabız var mı?
Nabız yok.
Yok.
Peki. Nabız var, solunum yok. Önce öyle gidelim. Nabız var, solunum yok. Bu kişiye sadece dakikada 8-10 olacak şekilde soluk veriyoruz.
Ve ağzımızı ağzına yapıştırıyoruz. Derin bir şekilde.
Burnunu kapatıyoruz.
Diye bir nefes verdik.
Ve dakikada yani içimizden 6 saniye, 7 saniye, 10 saniye sayıp 8 saniye sayıp bir nefes vermek gibi yapabiliriz. 2 dakikada bir nabzını kontrol etmemiz
peki,
lazım.
Peki Mahmut hocam, ben hani teknik olarak biliyorum ama şu merak uyandırabilir mi? Ya ben temiz oksijen alıyorum, kirli karbondioksit veriyorum. Ben adamın ağzına kirli karbondioksit verdim, ne işine yarayacak?
Kişi soluk almıyor. Bizim kirli karbondioksitimiz dediğimiz şeydeki oksijen oranımız bile %80.
Ona bile muhtaç.
O bile yüksek.
Biz burnumuza %100 oksijen mi alıyoruz?
%100 oksijen yok. Havada %21 oksijen var zaten.
Bu %21 aldım. Verdiğimde ne kadar var? %16 mı?
Gibi.
Ha, bu 16 bile onun için büyük nimet sayılıyor.
Aynen. Çünkü öbür türlü hiç gitmeyecek. Sıfır.
Peki. Nabız var, solunum yoktu bu.
Solunum yoktu.
Nabız yok, solunum var.
Nabız yoksa hemen, ama bundan emin olmamız lazım. Nabzını alamadık ya da çok zayıf, biz duymuyoruz. Bunu da yok olarak kabul edebiliriz. Kişi hemen masaja başlamalı.
Yani
lazım.
Her iki bileğine denedim, yok. Kasını denedim, yok.
Yok, daha yok, yani. Yok kabul ediyoruz bunu.
Peki yani bu belki tarif etmemiz bile dediğim gibi doğru değil ama hiç bilmeyeceğinize bari kırıntısını bilin babından. Kalp masajını hiç daha önce profesyonel eğitim olmamış biri yapabilir mi?
Yapabilir. Çok kolay bir şey ve aslında bakarsanız bunu belki kamu spotlarıyla Duyurmak bir zaman lazım. Sonra bir zaman sonra bunlar yapılacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi Mahmut Hocam benim endişem şu. Gereksiz ya da yanlış kalp masajı zarar verir mi?
İlla ki kişinin kalbi şey yapıyorsa biz bir baskı uyguladığımızda belki oradaki kaburgalarını kıracağız kişinin.
Oo tamam öldürmem onu kırsam da başka?
Öbür türlü çok belli başlı bir şey söylemek mümkün değil ama. Ama o zaman kalbe de yapmanın bir anlamı yok yani.
Ama bir dinleyenimizi yani bir mümkünse hani bilmiyorsanız karışmayın. İki eminseniz gereğini yapın. Üç hata ederek gereksiz birine yapmak kötü bir şeydir ama gereken birine yapmamak zaten ölümle sonuçlanır. Neden için? Evet. Yani biraz daha bu konuda belki cüretkar olunabilir.
İlk yapacağımız şey öyle birini gördüğümüzde 112 aramak. Hiç arayalım.
Hiç ama o arada...
Arayıp sonraki basamaklara geçiyoruz. Göğüs her iki avucumuzu üste koyup göğsün orta kısmına dakikada yaklaşık 100 olacak şekilde bası uyguluyoruz.
Dakikada 100.
Evet.
Aralarda solunum da verecek miyiz? Basın solunumu vardı gerçi.
30 defa basıp bir soluk veriyoruz. 30 defa basıp
ama az olmaz mı hocam böyle o zaman?
Yok olmuyor.
Dakikada 3'e gelir az önce 8 demiştik.
Ama diğerinde sadece nefes şeyi vardı.
Ha solunumu eksik zaten. Bunun evet, tamam peki. Evet, evet. Peki ne bekliyoruz? Hasta bir an önce renklenecek, kendiliğince ayağa kalkacak mı bekliyoruz bu hastada?
2 dakikada bir nabız kontrolü yapıyoruz. Tamamen şuurunun tamamen düzelmesini beklemiyoruz biz bu bireylerde. Çünkü geçici bir süre beyin kan akışı azaldığı zaman
ama en azından beyin kendini solunumu korumaya... ve kalbi
geri döndükten sonra
hemen... aslında rengi yerine gelir hastalara. Evet, en kolay evet. Buradan anlaşılır.
En kolayı.
Ama bu konuda ahiret suali sormaya başlamaya gerek yok. Sen kimsin? Nereden geldin? Beni tanıyorsun mu? Burası ne? Bunlara gerek yok.
Nabız ve solunumu aldıysak tamamdır.
Peki bunun dışında bir senaryo var mı hocam? Kalp ilgili. Şimdi kalbi yok dedik. Kalbi var solunumu yok dedik.
Ya da her ikisi yok. Onun dışında bir senaryo yok.
Yok. Peki 112 ekibi geldi. Gerçi artık şu an çok iyiler, çok donanımlılar. Hem maddi hem eğitim manasında. Ambulanslar çok ciddi aletler çıkıyor. Evet. Ve gelen arkadaşlar da en azından şunu anlıyoruz. Biz soğukkanlılıklarıyla işe hakim oldukları belli. Onlar ne yapacak fazladan?
Onlar ne yapacaklar? Hemen bir damar yolu açıyorlar. Serumunu başlıyorlar.
Profesyonel olarak değerlendiriyor evet. Öncelikle.
Bir şey, defibrilatör dediğimiz bir cihaza bağlayacak.
Oraya gelmek istedim.
Gerçekte bir ritmi, nabzı var mı yok mu hastanın? Bunu görecek. Nabzı varsa sadece damar yolunu takıp oksijenini de şeye de bağlı.
Belki hasta şekeri düştüğü için yerde.
Onu kontrol edecek. Şeye götürür be. Acil servise götürür. Öbür türlü hiçbir şey yoksa masaj orada başlar o da.
Peki o masajla döndürülen hasta dönmüş müdür artık? Yani problem yok mu?
Hayır. Problem aslında oradan, çözüm oradan sonra başlıyor.
Acil problem bitti sadece
aynen,
şu anda.
Çözüm ondan sonra. Yani o durumu düzeltmek o saatten sonra başlıyor. Birçoğu da kalp krizi oluyor. Bize geliyor ondan sonra basaların zaten.
Ha yani olay kalp kriziymiş. Sonra işte anjiyografisi, yoğun bakımı bilmem ne takip ediliyor.
Dün akşam bir tane böyle bir hastamız oldu. Hasta göğüs ağrısıyla geliyor. Acilde kalbi duruyor. 15 dakika masajı yapılıyor. Sonra biz anjiyo masasını alıyoruz. Acil bir şekilde.
Kalbi çalışıyor mu orada 15 dakikadan sonra?
15 dakikadan sonra kalbi çalışıyor.
15 dakika çalışmıyor. 15 dakikada başladı çalışmaya.
Gel masaya alıyoruz biz hastayı. Hastayı masaya aldıktan sonra tekrar kalbi duruyor. Bir 5-10 dakika orada biz müdahale ediyoruz. Hastaya orada geçici pil taktık. Sonrasında anjiyosunu yapıp damarını açtık. Hastayı da yoğun bakıma aldık.
Şimdi yarın da taburcu edeceksiniz.
Belki de yarın da taburcu edeceğiz. Bakmak lazım.
Ne oldu? İşte damarında problem vardı. İritiminde problem vardı.
Ritim problemine yol açtı. Problemler çözüldü. Kişi sonrasında evine birçok senaryo... Yani hastaların en az yarısını biz bu şekilde taburcu edebiliyoruz.
Bu hastalarımız tabii ilk tavsiyemiz çıkar çıkmaz sadaka verin. Yani kalp krizi iki kere geçiriyorsun onu da hastanede geçiriyorsun.
Evet.
Ya Allah'ın lütfu olmuş başka bir şey aynen. Değil. Anjiyografi yapılan bir merkezdesiniz.
Şansın.
Dakikalar içinde oradan oraya alınabildiniz. Yani gerçekten evet. Kısmetli bir hastamızmış.
Öyle oldu.
Şimdi Mahmut Hocam bu arada ben az önce böyle bir konudan konuya atlamış gibi olacağım ama programımız bitiyor. Bir şey sormayı unuttuğumu fark ettim. Az önce bir holter takarız. Normal halini görürüz dediniz. Holter nedir? Kaç çeşidi vardı? Ne işe yarar diye bir sorumuz vardı. Onu atlamış bu
evet.
Arada.
Şimdi holter dediğimiz şey şu. Holter monitör, tansiyon holter, ritim holter monitorizasyonu dediğimiz şey belli bir süre biz kişiye, hastaya bir cihaz takıyoruz. Tansiyon olduğu zaman gün içinde 24 saat boyunca bizim ayarlama şeyimize göre 15 dakika, yarım saat, bir saat duruma göre tansiyonun kişinin bireyin tansiyonunu ölçüyor. Ritimde ise 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde kişinin ritmini belirliyor, kaydediyor. Ve biz daha sonra bunu cihazları kişiden alıyoruz, bilgisayar ortamına
bağlarken aktarıp, vücuduma birkaç prop da yapıştırıyorsunuz.
Tansiyon holterinde kola tansiyon manşonu bağlıyoruz. Elektrik şeyinde de ritim holterinde de aynı EKG'de olduğu gibi aslında göğüse 3-4 tane şey bağlayıp O şekilde ritim şeyini elde ediyoruz. Avantajları ne bize? Tansiyon halterinin avantajı şu. Kişi tansiyonum yüksek diye geliyor bize. Evde ölçtüm, tansiyonum bu çıktı. Kişinin evdeki ölçmüş olduğu tansiyon cihazında problem oluyor. Normalden yüksek çıkıyor. Bizim cihazlarımızın genellikle kalibrasyonları, kontrolleri yapıldığı için biz o cihazlarımıza güveniyoruz. Kişinin hem gece hem gündüz hem de bütün gün içindeki tansiyon ortalamasını alıyoruz ve buna göre gerçek tansiyonu ortaya koyabiliyoruz. Ritimde de 24 saat boyunca cihaz kayıt aldığı için ve biz bunun hepsini kontrol ettiğimizde kişiye şöyle de bir tavsiyede bulunuyoruz. Çarpıntınız ya da probleminiz olduğu zaman şuradaki düğmeye basın dediğimizde.
Abi bu noktaya dikkat edelim. Bir
özellikle o noktayı biz birazcık daha tetkik edebiliyoruz. Ve ortaya çıkmış herhangi bir ritim problemi varsa onu tespit edip onun sebebine yönelik tedavimizi ve şeyimizi ilaç kısmımızı planlamış oluyoruz.
Peki bu ne oluyor? Yani bilgisayara bağladığımızda bu hastanın 10 yerde defolu durumu mu var diyor bilgisayar bize, ne diyor?
Bilgisayar bütün kaydı alıyor. 24 saat boyuncaki bütün kaydı alıyor. Ve bize problemli olabilecek her şeyi tek tek aslında daha önceden yüklenilen programa göre belirliyor. Ve biz onlara gidip oradaki problemi teşhis etmiş oluyoruz.
Bir de az önce de vurguladığınız gibi yani evde sakin, sessiz, tertemiz sonuç çıkarmaya çalışmayın. Ne yapıyorsanız yapın.
Aynen.
Yani
hem
bir şey varsa da
hem ritim hem tansiyon halterinde bizim hastaya, kişiye, bireye tavsiyemiz normal rutin hayatınıza dönünüz.
Peki bunun bir hazırlığı bir şey var mı Mahmut Hocam? Yani geldik, ben ritim halter yaptırmak istiyorum. İyi buyurun, tık tık takıp gönderiyor
musunuz? Cihazımız varsa tık tık takıp gönderiyoruz. Sadece erkek hastalarda belki bir temizlik ihtiyacı olabiliyor.
Ha, göğüs bölgesinde. Yapışması vesairesi.
Evet, yapışması için. Onun dışında herhangi başka bir hazırlığımız
yok. Peki bu tansiyon halter ne kadar aralıklarla ölçüyor tansiyonu?
Bizim cihaza vermiş olduğumuz komuta göre. Ne 15 dakika, 30 dakika, yarım, bir saat. Genelde yarım saatte bir komut veriyoruz.
Peki gece ben uyurken o ötme başlayınca ben endişe edip uyanır mıyım?
Uyanabilirsiniz. Çok şey oluyorsa, biz birey çok rahatsız oluyorsa cihazınızı çıkarın diyoruz.
Yani gece çıkar sabah kalır. Çünkü evet, gece uykuda tansiyon daha düşüktür mantıken. Evet, orada bir hata yapma ihtimali daha azdır.
Peki bu ne vardır? Şöyle bir not düşelim. Kişi uyku apnea sendromu vardır. Gece tansiyonu daha önemli olabilir.
Ha, peki onu kabul ettik, kenara koyduk. Evet. Ama bir tek çözümleme aleti gerekiyor anladığım kadarıyla.
Bilgisayar
önemli kısım o zaten.
Evet, aynen öyle.
Peki bu her yerde yapılıyor mu şu an? Mesela bir Van'ın bir ilçesinde yapılıyor
hemen
mu?
Hemen her yerde yapılabiliyor artık. Çok basit
çok bir şekilde ulaşabilir. Değil yani.
Değil, hayır.
Çok peki. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Bir Nefes Saat programında. Bu haftaki program konuğumuz uzman doktor Mahmut Uluganyan idi. Kendisiyle sizlerden gelen oldukça geniş bir perspektifte, bazıları hafif bizi tebessüme de sevk eden sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Faydalı olacağını ümit ediyoruz. Kalın sağlıcakla.
Sağlıcakla kalın.